şimdi daha iyi bir tablo dördüncü bölümünü açacağız. İki bölüm işleyeceğiz. Dört ve beş. Ayetlerden. Bu İncil'in en son bölümü. Yuhanna İsa'nın havarilerinden biri. Tek sağ kalan. Hepsi öldü, öldürüldü. Bir tek Yuhanna kaldı. Onu öldürmeye çalıştılar da ölmedi ama. Sonra Patmos Adası'na sürgüne gönderdiler. Oradayken Yuhanna çok yaşlı bir adam şimdi ve Mesih'i tanıdı yani. Onunla beraber dolaştı, dokundu, konuştu Mesih'le. Ve şimdi bir görümler görüyor. Tanrı'dan gelen görümler görüyor. Ve bunu mektup haline getirip kiliselere yazıyor. Anadolu'daki kiliselere mektup yazıyor. Geçen hafta gördüğünüz gibi. Burada değilseniz eğer internetten takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz seriye. Ve bugün 4-1 ile başlayacağız. 4. bölüm 1. ayet şöyle diyor. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. Benimle konuştuğunu işittiğim borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Buraya çiz. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereceğim. O zaman burada Yuhanna semada bir kapı gördü. Açık bir kapı. Bu kapı Tanrı'nın yaşadığı diyar ile insanın yaşadığı diyar arasındaki kapı. Ve Yuhanna o eşikten şimdi geçecek. Farklı bir boyuta. Ve oradayken farklı bir perspektife sahip olacak. Nasıl ki mobese kameralar varken farklı farklı açılardan aynı olaya bakmış oluruz gibi. Aynı şekilde daha önce kiliseler yazıyordu. Ve kiliseler zulüm altındaydılar. Çok zor zamanlardan sıkıntı çekiyorlardı. Geçen hafta kimiler biz için dua ettik çünkü siz de sıkıntılı zamanlardan geçiyorsunuz. Kilise her zaman öyle. Bir azınlık, ezilmiş olarak. Ve kilise öyle. Ve her zaman yeni bir perspektife ihtiyacımız var, yok mu? Değil mi? Kendimi küçük ve ezik bir azınlık olarak hissedebilirim. Ama Tanrı'nın gözlerinde onun seçilmiş halkı biziz. Onun ailesi biziz. Onun bereketlediği, seçtiği halk biziz.
Amin.
Ve bazen de kendi hayatlarımıza baktığımız zaman işte boşu boşuna yaşıyorum. Ya kalkıyorum, işe gidiyorum, eve geliyorum. Sanki haftam geçti, nereye gittiğini de bilmiyorum. Yorgunum, argınım. Değil mi? Ve ne için yaşıyorum diye düşünebiliriz. Bazen dünyaya baktığımız zaman, tarihe, siyasete baktığımız zaman, uluslara baktığımız zaman, ya Rab ne oluyor? Çok olumsuz olabiliriz. Çok umutsuzluk içine kapılabiliriz, değil mi? Haberleri okuduğumuz zaman. Yeni bir perspektife ihtiyacımız var. Ve bugün onu göreceğiz. Çünkü Yuhanna şimdi bu eşikten geçerek semavi, cennetsel bir bakış açısıyla şimdi aynı olaylara bakacak. Ve biz de bu davet de bizim için geçelim. El ele verip bu eşikten geçelim bugün. Beraber. Değil mi? Hayatlarımıza Tanrı'nın perspektifinden bakmak istiyor musunuz? Ben isterim. Acaba Tanrı bize baktığı zaman ne düşünüyor? Aklından ne geçiyor? Kardeşimiz paylaştığı bir peygamberlik sözü var bugün, değil mi? Baba bize bakıyor, seviyor. Kendimizi yetersiz, küçük hissedebiliriz. Ama babamız bizi seviyor.
Amin. Amin.
Ve buna bakacağız bugün. Ben, biliyorsunuz, Güney Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm, yetiştirdim. Tamam mı? Hallelujah. Başlar güzel. Ben de hallelujah. Londra'da güzel. Tabii canım. Şimdi oradayken Türkler hakkında bildiklerim, duyduklarım çok olumlu değildi. Tamam mı? Şimdi buraya geldiğim zaman yeni bir perspektife sahip oldum. Aslında Türkler fena değil.
Sen de fena değilsin.
Sıcak, misafir, herhangisi. Değil mi? Ve o zaman ama başka bir yere gittim. Başka bir perspektife sahip oldum. Başka bir açıdan bakmış oldum. Bunu yapmamız şart. Ve bugün bunu yapacağız. O zaman ayet 2. Çünkü diyor ki, tamam, gel. Bu kapıdan geç. Ve Yuhanna, tamam, geliyorum Rab dedi. Biz de geçelim şimdi beraber.
Ayet 2. O anda ruhun etkisinde kalarak gökte bir taht ve tahta oturan birini gördüm. Tahta oturanın yeşil ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı. Zümrüdü andıran bir gökyüzü tahtı çevreliyordu. Yaradan'ın tahtı. Ve Yaradan'ın tahtının etrafında bir gökyüzü gibi bir şey vardı. Tamam, şimdi gökyüzü nerede gözüküyor kutsal yazılarda? Nuh'un hikayesinde. Yargı ile merhametle beraber. Tanrı'nın tahtı yargı tahtıdır ve merhamet tahtıdır aynı zamanda. Sizden haber. Ve değerli taşlar da Tanrı'nın zenginliğini ve güzelliğini simgelemektedir, ifade etmektedir. Ve Yuhanna farkındaysanız hep benzer bir görünüş ya da andıran gibi kelimeler kullanıyor. Neden? Çünkü asıl gördüklerini insani sözleriyle anlatamaz. Böyle gibiydi ama anlatsam anlar mısınız, anlayamazsınız. Değil mi? Yani işte ilahi kavramları alıp insani sözleriyle iletmeye çalışıyor. O yüzden bunun gibiydi, bunu andıran bir şeydir diyor. Ve vahiy kitabına hep böyle, hep sembol, işte simgelemektedir, çağrıştırmaktadır, andırmaktadır gibi ifadeler var. Ve ayet 4, tahtın çevresinde 24 ayrı taht var. Büyük taht, onun çevresinde 24 ayrı taht var. Bu tahtlara başlarında altın taçlar olan beyaz giysilere bürünmüş 24 ihtiyar oturmuştur. Şimdi kimdir bu ihtiyar? Kimdir bu 24 kişi? 24 numara Tanrı'nın halkını simgelemektedir. Eski anlaşmada, Tanrı'nın eski anlaşmadaki halk 12 oymağında temeliydi. Yeni anlaşmadaki halk İsa Mesih'in 12 havarisi vardı. Onlar yeni anlaşma halkının temelidir. O zaman burada Tanrı'nın bütün halkından bahsediliyor. 12 artı 12, 24. Değil mi?
Aferin sana.
Hem matematik. Kimileri Android'den bakıyor. 12 artı 12. Şimdi, üstelik 24 saat yok. Yani bunlar durmadan Rab'be tapınıyor. Durmadan dinlenmeden Rab'be bir ilahiler, bir hamdlar sunuluyor. Bir sonraki bölümde, 5. bölümde göreceğiz ki 24 ihtiyarların ellerinde birer lir ve kutsalların dualara olan gurur dolu altın taslar var. Tamam, o zaman lir var, lir çalıyorlar, aynı zamanda onların elinde taslar var. Bu nasıl mümkün? Çünkü bu bir simge, bir resim. Tamam. Şimdi, bunlar hem kahinlik görevini yapar, Rab'be taparak, dualar sunarak, hem de krallık görevini yapıyorlar. Yani başlarında taçlar var ve tahtlar da oturuyorlar. Hem kahinlik hem de krallık. Yani bu iki yönlü hizmet, birinci haftada dediğimiz gibi, dünyanın kuruluşundan beri insanoğlunun vasfıdır. Biz ne için yaratıldık? Rab'be tapınmak için ve yeryüzünde onun adında hükmetmek için. Sonuç olarak bu 24 ihtiyar insanlığı semada temsil eder. Bizim temsilcilerimiz yani. Bize asıl ve kaybettiğimiz haysiyetimizi ve ayrıcılığımızı hatırlatmaktadır. Bizim konumuz o olacaktı. Ama ne yazık ki sonra göreceğimiz bir günaha düştü. Rezil ve Ruslan oldu. 5. ayet. Tahttan şimşekler çakıyor, uğultular gök gurmeleri ışıltıyordu. Tanrı'nın önünde alev alev yanan 7 meşale vardı. Bunlar Tanrı'nın 7 ruhudur. Şimdi bir dakika, Tanrı'nın 7 ruhu var mı? Hayır. kutsal ruh var, bir ruh var. O zaman burada ne demek istiyor? Yedinlenme, tamamlama, mükemmel, eksiksiz. O zaman burada Tanrı'nın ruhu var. Tanrı'nın ruhu birdir ama mükemmeldir. Bir eksiği yok. Ve Tanrı bize ruhunu verdi. Tanrı'nın sana bağışladığı ruh eksiksiz. Gerek duyduğumuz her şey o ruhtadır. Şimdi ayet 6. Tahtın önünde billur gibi sanki camdan bir deniz vardı. Tahtın ortasında ve çevresinde önü ve arkası gözlerle kaplı dört yaratık duruyordu. Şimdi Tanrı'nın önünde böyle bir deniz var. Bu ne demek? Deniz eskiler için kaosu simgelerdi. Yani deniz benim kontrolüm dışındadır. Denetemem. Kendimi küçük bir gemi gibi hissediyorum. Hayat büyük bir deniz gibi. Değil mi? Kendimi korunmasız ve küçük hissedebilirim. Ve deniz her zaman bu kaos, bu şer, bu kötülük simgelemektedir. Kutsal yazılar boyunca bu kitapta birazdan bir canavar denizden çıkacak. Kötülüğün evidir. Ama burada bu deniz Tanrı'nın önünde ve aslında Yahudilerin tapınağında tunçtan bir kazan vardı. Onun adı denizdi. Tamam mı? Yani aslında sınırlanmış, yayılması engellenmiş. Tanrı'nın tahtının önünde şer ve kötülük ve iblis limitlidir. Denetim altındadır. Yani iblis böyle kontrolsüzce dolaşamıyor. Tanrı'ya boyun eğmek zorundadır. Tanrı kötülüğe hakimdir. Bunu görüyoruz burada. Şimdi 7. ayet. Dört yaratık duruyordu. Birinci yaratık aslana, ikincisi danaya benziyordu. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. Dördüncü yaratık uçan bir kartalı andırıyordu. Beşiktaşlılar içindi. Dört yaratığın her birinin altışar kanadı vardı. Kanarya yok burada. Yaratıkların her yanı, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlar. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı. Var olmuş, var olan, gelecek olan.
Amin.
Nedir bu dört yaratık? Şimdi dört numara yeryüzünün numarasıdır. Tamam mı? Pusulanın dört yanı, dört rüzgar, dünyanın dört köşesinden bahsediliyor. Yaratıklar da aslana, yani vahşi hayvanların kralı, danaya, evcil hayvanların kralı, insana, kral ve kartala, kuşların kralı benzemektedir. Yani bütün hayvanlar alemi temsil etmekteler. Bütün yorumcular bunu kabul eder. Var olma sebepleri de Yaradan'a ibadet yapmaktır. Ayet 9. Yaratıklar tahta oturanı, sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı ve şükran sundukça 24 ihtiyar tahta oturanın sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde yere kapanarak, bunu göreceğiz. Bu ihtiyarlar sürekli yüzüstü yere kapanıyorlar. Taçlarını tahtın önüne koyarak şöyle diyorlar. Rabbimiz ve Tanrımız yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Amin. Tanık olduğumuz sahnede o zaman ne oluyor? Bunların hepsini bir araya getirirsek, Yaradan'a yönelik ebedi ibadet yer almaktadır. Tüm yaratılış durmadan, dinlenmeden Yaradan'a şükrediyor, övüyor ve haklar sunuyor. 24 ihtiyar insanoğlu, 4 yaratık canlılar alemi, ve bu sahnenin tamamen Hristiyanca olduğunu henüz söylemeyiz. Bak, bu illaki bir Hristiyan sahne değildir. Bir Yahudi, bir Müslüman bu sahneyi kabul edebilir. Yaradan var, bütün yaratılış ona övgüler sunsun, sunmalı. Bu bütün semavi dinlere müşterek bir şey. Yaratılışın görevi, var olma sebebi, yani sen ne için yaratıldın, ne için var oldun, Rab'e şükretmek, rahmetler sunmak ve saygılar göstermek için. Çünkü Yaradan o ve o olmadan hiçbirimiz, hiçbir melek ya da hayvan var olmazdı. Değil mi? Bu şahane bir sahne o zaman, bu dördüncü bölüm. Ama yetersiz. Neden yetersiz? Yani her şey var, her şey yok mu? Çünkü ona bakıyoruz. Sonra dünyaya bakıyoruz. Ve aralarındaki farkı görüyoruz. Orada yaratılış Tanrı'yı sayıyor. Burada saymıyor. Orada ibadet yapıyor. Burada ibadet yapmıyor. Herkes kafalarına göre tapıyor. Ben bunu yapmak istemiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Pazar günü. Kiliseye mi gitsin? Caddeye alışverişe mi çıksam? Zor bir karar. O zaman burada semavi gerçekler ile dünyevi gerçekler arasında bir aralık var, bir kopukluk var. Değil mi? Ve bu bizi üzüyor. Belki sen de misafir olarak buraya geldin bugün. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz bugün. Katıldınız. Belki sen de bir arayış içindesin. Ya bir yaratan varsa onu bir bilmek, bir tanımak istiyorum diyorsun. Ve aslında buna bakacaksın, ha hoş o zaman. Yaradan var, yaratılış ona övgüler ve saygılar sunsun, güzel. Ama bu da yetersiz. Bu bizi tatmin eder mi, tatmin etmez. Burada sevinç görmüyorsun. Huzur aslında görmüyorsun. Bir ilişki görmüyorsun. Bir taht var ve burada tapınanlar var. Bu yetmiyor bize. Yuhanna'ya da yetmedi. O yüzden 5-1 okuyoruz ve diyor ki tahta oturanın sağ elinde. Şimdi daha da odaklanmak istiyor. Daha derin bakmak istiyor Yuhanna. Çünkü bu yetmiyor bu sahne. Bakıyor tahta oturanın, yaradanın sağ elinde iki yanında yazılı 7 mühürle mühürlenmiş bir tomar gördü. Şimdi başlıyor. Yaradan'ın elinde bir tomar var. Nedir bu tomar? Yorumculara göre bu tomar yazılı bir vaziyetnamedir. Tamam mı? Şimdi Roma vaziyetnamelerinde yazılar iç yüze yazılır. Sonra sarılıp durulur. Sonra diş yüzüne bir özet yazılırdı. Tamam, bu vasiyetname bununla ilgili, bu kişinin diye bir özet yazılıyor. Burada bakıyoruz, bu iki yanda yazılı bir tomardır. Aynı zamanda Roma vaziyetnameleri 7 şahit tarafından imzalanıp mühürlenirdi. Tamam, 7 şahit bunu okuyor, şahit ediyorum diyor ve mühürlüyor, imzalıyor. Bunda 7 mühür var. Tamam mı? Vaziyetnameler niçin yazılır? Nedir bu bir vaziyetname? Ne var? Senden sonra gelenleri bırakacağım. Öyledir. Miras. Yani bundan sonra olaylar böyle gerçekleşsin. Miras bu kişiye bırakılsın. Ve bu kişi bunları yerine getirmek için yetkilendiriyorum diye yazılıyor, değil mi? Burada kendi vaziyetnamesini yazan var mı? Bir kişi. Büyük serveti olan var mı? Abi araban kime kalacak? Gelsene.
Bana bırakacak.
Şimdi bu tomar Tanrı'nın elinde, Yaradan'ın elinde. Bu Tanrı'nın vaziyetnamesidir. Tanrı'nın tasarısıdır. Tanrı burada ne yazdı? Bundan sonra olaylar böyle gerçekleşsin. Bütün yaratılışı, evreni bu kişiye miras bırakılsın diye yazmıştır orada. Bunu okumak istemez miyiz? Burada Tanrı'nın sır olan vaziyetnamesi görüyoruz. İkinci ayet. Yüksek sesle çomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. Yani yetkili biri sadece mühürlerini açabilir. Bunu faaliyete geçirebilir. Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomara açıp içine bakabilecek kimse yoktur. Arıyoruz.
Gökte kimse var mı? Yok. Yeryüzünde kimse var mı? Yok.
Yer altında acaba kimse? Ne bulacaksın orada? Bilmiyorum. Kimse yok. Acıp acıp ağlamaya başladı. Çünkü tomarı açıp içine bakmaya layık kimse bulunamadı. Yuhanna ağlıyor. Niye ağlıyor? Çünkü o bir insanoğlu olarak semada duruyor. Her göz ona bakıyor şimdi. Ve o biliyor ki bu insanoğlunun görevi olacaktı. İnsanoğlunun ayrıcılığı olacaktı. Ama biz başaramadık. Yuhanna şöyle düşünüyor. Biz her şeyi mahvettik. İnsanoğlu, bencilliğimizden, ben merkezliliğimizden dolayı. Her şeyi mahvettik. Çünkü biz açmazsak, yani ne, bir dana mı açacak? Açmaz. Yuhanna ağlıyor, kendi ırkı adına utanıyor. Tanrı bizi en ayrıcalıklı konumda yarattı ve biz onu hüsrana uğrattık. Nasıl ki Yahuda, İsa'nın 12 havarilerinden biri olarak onu sattıysa, sırtından vurduysa, aynen öyle biz de Tanrı'ya hüsrana uğrattık. Belki bizim yüzümüzden Tanrı'nın tasarısı hiç gerçekleşmeyecek. Hiç kimse bunu açmayacak şimdi. Yuhanna ağlıyor. Ne hissediyor? Pişmanlık, acı, utanç, korku, anksiyeti. Belki amaçsızlık. Çünkü Tanrı'nın tasarısını bilemezse, ne olacağını bilemezse, ne için yaşıyoruz? Biz işte Kadıköy'de geceleyin serseri mayın gibi dolaşabiliriz yani. Freddie Mercury, Queen'den, yani intihar etmeden önce son albumu yaparken bir şarkısında şöyle yazdı. Niçin yaşadığımızı bilen var mı? Cevap alamadı. Kendini öldürdü. Ne için yaşıyoruz? Yani onu bilmek imkansızsa, bu tomar açılmayacaksa, abi için yiyelim, eğlenelim, boşu boşuna yaşıyoruz yani, değil mi? Ve bu durumun kabahati bizde. Ve Yuhanna ağlıyor. Çünkü sorumluluk bizdeydi. Ve vahiy kitabın asıl amacı, her zaman bunu tekrarlamak istiyorum, bize bir şeyler hissettirmek. Bütün varlığımızla bir şey anlamak, kavramak. O zaman Yuhanna'yla beraber burada üzülmeniz, ağlamanız gerekiyor. İnsanoğlunun haline baktığınız zaman. Gazete okuduğunda ağlıyor musun? Televizyon açtığında, Twitter'den haberlere baktığında. Ağlamaz mısın? Halimize bak. Ne hale geldik? En ayrıcalıklı konumda yaratıldık biz. Şimdi bize bak. Beşinci ayet. Bence dördüncü ile beşinci ayet arasında uzun bir zaman geçiyor. Yuhanna bunları düşünüyor. Ağlıyor. Çaresizlik içinde hissediyor kendini. sonra bu ayete, bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana ağlama dedi. İşte Yahuda oymağından gelen aslan, Davut'un kökü galip geldi.
Amin.
Tonara ve yedi mührünü o açacak. Kimdir bu kahraman? Bir kahraman mı? Ortaya çıkıyor. Kimdir bu baba yiğit? O yapabilir. Ama kim bu? Kızımın sınıfında bir çocuk var. Bu çocuk harbide süper kahramanlar var diye ısrar ediyor. İnanıyor yani. Spider-Man'dan ve Thor'lar. Herkes onunla dalga geçse bile inancına sıkı sıkı tutunuyor. Var! Gelecekler. Bu ihtiyar bunu diyor. Bir kahraman var. Bütün yaratılışı evrenin sorununu çözebilen biri var diyor. Ve diyor ki bu Yahuda oymağından gelen aslan. Çok eski bir peygamberlik sözü vardı. Dünyanın kurtarıcısı Yahuda oymağından ortaya çıkacak diye. Ve diyor ki bu Davut'un kökü. Yani Yahuda oymağının içinde Davut kralı vardı. Davut peygamber. Ve diyor ki bu adam aynı zamanda onun kökünden, onun soyundan ortaya çıkacak. Şimdi İncil'in başlangıcında Matta bölümünün ilk bölümünde Mesih'in soyacını görüyoruz. Ve orada diyor ki Yahuda oymağından Kral Davut'un soy ağacından İsa Mesih ortaya çıkmıştır. Yahuda oymağından gelen aslan odur. Burada İsa'dan söz ediliyor. Yuhanna bunu biliyor. Çünkü İsa'yı tanıdı. Onunla dolaştı. Onunla mucizelerle tanı oldu. O zaman Yuhanna bakıyor. Nerede bu aslan? Onu bir görmek istiyorum. Onu bir görsün. Nerede bu baba yiğit bu kahraman? Bakıyor. Ayet 6. Taktın dört yaratığın ve ihtiyarların ortasında, yani onları geçip bir bakalım tahta. Boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördü. Aslanı arıyor, kuzuyu görüyor. Bu da ne? Aslan görecekti, boğazlanmış bir kuzu görüyor. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. Bu kuzunun üzerinde Tanrı'nın ruhu var, mükemmel olan. Boynuzlar güç simgelemektedir. Gözler her şey bilmek ve görmek simgelemektedir. Bu kuzu Rabbin ruhunun gücü sayesinde her şeye gücü yeten ve her şeyi bilendir. Aslan arıyor, kuzuyu buluyor. Şimdi bu sürekli oluyor bizim dünyamızda. Tamam mı? Yahudiler aslan gibi bir kurtarıcı bir Mesih bekliyorlardı. Kuzu gibi bir İsa Mesih ortaya çıktı. Bu da kim? Marangozun oğlu. Belki sen de bugün misafir olarak, ha kiliseye gideceğim geldim. Sen Antoine gibi bir katedral bekliyordun. İşte kuzu burada. Ocunda çakınıyordun. Aslan arıyordun kızım. Kuzum oldun. Hatta boğazlanmış
kuzum.
Yıldız bilimciler ta uzaktan geldiler. Bir kral doğacak diye duydular. Saraya gittiler. Çünkü kral nerede olacak? Sarayda. Orada yok. Nerede buldular? Ahırda. Kuzu zaten ahırda doğar. Aslanı arıyorsun. Belki kiliseye geldin çünkü şifa alacak. Alacakmışım. Değil mi? Belki beni zengin yapacaklar. Beni Amerikalı bir kızla evlendirip Amerika'ya gönderecekler. Hollywood'da yaşayacağım artık. O yüzden kiliseye geldim. Aslan arıyorum. Çünkü etrafına bakıyorum. Şu kuzular kim ki? Ama her zaman böyle. Ya bir aslan olsun. Galip gelen, beni kurtaran kuzu var. Ha, tahta oturuyor. Galip gelen o. Şifa var.
Amin.
Ancak boğazlanmış halde. Tamam. Onun yaralarıyla şifa buldu. Bir hikaye var, belki görmüşsünüzdür. Bir sel varmış. Adam ağaca tırmanıyor. Orada duruyor, dua ediyor. Ya Rab beni kurtarır mısın? Oradan geçen bir tekne var. Hadi gel bizimle bin. Hayır. Rab sana bir kurtarıcı gönderecek. Sonra bir helikopter geliyor. Hadi seni kurtarırız. Hayır. Biz işte dua ediyoruz. Tanrı bana bir kurtarıcı gönderecek diye. Sonra adam boğuluyor, ölüyor. Cennete gidiyor. Cennete Rab'e soruyor. Ne oldu? Dua ettin. Hani bir kurtarıcı gönderecektin? Rab benim gönderdiğim teknede helikopter görmedin mi? diye söyledi. Biz aslan arıyoruz. Burada boğazlanmış bir huzur var. Ayet 7. Kuzu gelip tahta oturanın sağ elinden tomarı aldı. Burada tekrar bunların hep simge olduklarını biliyoruz. Çünkü yoksa bir kuzu bir tomarı nasıl ele edilir? Elleri yok ki. Şimdi Mesih burada hem vasi, yani vasiyeti yerine getiren kişi, hem de mirasçı olacak, hem de mirası bırakan, yani ölü. Vasiyetname bir ölümün sonrasında gerçekleşiyor. Tanrı ölmedi ki. Mesih'in ölümünden sonra gerçekleşiyor. Demek ki Mesih Tanrı'nın adına Tanrı yerine mi öldü? O öldü. Vasiyetname açılıyor. Açan da o. Mirasçı da o. Mesih hem kurban kuzusu hem de kurbanı sunan kahindir. Ayet 8. Tomarı alınca 4 yaratıkla 24 ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer bir ve kutsalların duvarları olan duhur dolu altın taslar vardı. Ve yeni bir ezgi söylüyorlar. Şimdi 24 ihtiyar, 4 yaratık Tanrı'ya tapınır gibi şimdi kuzuya tapınıyorlar. Tanrı'nın önünde yere kapanır gibi şimdi kuzunun önünde yere kapanıyorlar. Tanrı'ya ezgiler ve ilahiler söyler gibi şimdi kuzuya yeni bir ezgi söylüyorlar. Tanrı yerine kuzuya tapınıyorlar. Dördüncü bölümde Yaradan'ın tahtı var. Orada Yaradan var. Ve bütün yaratılış ona tapınıyor. Beşinci bölümde aynı tahtta kuzu var. Ve bütün yaratılış kuzuya, yani İsa Mesih'e yeni yaratılışı ortaya çıkaran diye tapınıyorlar. Dördüncü bölümde yaratığın için ona tapınılıyor. Beşinci bölümünde tomara açacak diye, yeni bir yaratılışı ortaya çıkaracak diye, eski yozlaşmış olan sistemi ortadan kaldıracak diye, yeni mükemmel olan bir yaratılış ortaya sunacak diye, Mesih yeni yaratıcı diye burada tapınılıyor. Anlatabilir miyim? Anladınız mı? İsa Mesih'in ilahi kimliğiyle ilgili daha net ayetler aramanıza gerek yok. Bu vahiy bölümündeki bundan sonraki ilahiler hem Tanrı'ya hem de Mesih'e yöneliktir. Bu ayetler İncil'deki Mesih'in kimliğini en doğrudan tanımlayan, açıklayan ayetlerdir. Bir arkadaş sana sorarsa, yani İncil'de Mesih Tanrı'dır diye nerede yazılıyor? Vahiy kitabını aç. Buradaki ilahilerden bir iki ayet oku.
Kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak ayetler bunlar. Ve görüyoruz ki burada şimdi yeni bir ezgi söylüyorlar. Dördüncü bölümde Yaradan'a eski bir ezgi söylüyorlar. Yani dünyalar var olduğundan beri söylenen ilahiler. Ama burada şimdi yeni bir ezgi var. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü burada melodi yazılmıyor. Neden? Çünkü her kültürde melodi farklı olacak. Türkiye'de işte tomar
o bir melodi olmadı işte.
Ve Amerika'da işte
tomar almaya
her kültürde müzik farklı ama sözler, gerçekler aynıdır. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her olmaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Kimden bahsediyor burada? Sanki oyunu izliyorduk. Birdenbire kendimizi sahnede buluyoruz. Biz de bu iki ayette Tanrı'nın gerçekleşen tüm kurtuluş hikayesi özetlenmektedir. Boğazlandı. İsa Mesih'in çarşıda vahşi bir şekilde kan ve var içinde katledildi. Sonra kanınla insanları satın aldın. Fidyemizi ödedin. Bizi köledikten kurtardın. Kahiller krallığı kurdun. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Bak, laylalım diye buralarda uçacaklar diye yazmıyor burada. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Yeni gelenmiş yeryüzünde. Tanrı'nın egemenliği burada olacak. Ve layıksın. Tanrı yaradan, kuzu yeni yaradan diye layıksın. Sonra 11. ayet, az kaldı. Sonra taptın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Seslerini işittim. Sayılar binlerce binler, on binlerce on binler. Yüksek sesle şöyle diyorlar. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır.
Amin. Amin.
Yani başka bir çevrede kudret, servet, hikmet, kuvvet boğazlanmış kuzuya aittir. O hürmete, izzete ve hamda layıktır.
Amin.
Ayet 13. Ardından gökte, yeryüzünde ve yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahta oturanın ve kuzunun olsun. Yani demin ilahide söylediğimiz gibi. Hamd, hürmet, izzet ve kudret ebedler ebedince taht üzerinde oturana ve kuzuya aittir. Ve 14. Dört yaratık amin dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tatındılar. Evet. Şimdi bunun manası, bunun ehemmiyeti nedir? Bizimle ne alakası var? Yani vahinin birinci ayetinde şöyle dedi. Ne mutlu bu sözleri okuyana ve kendi hayatında yerine getirene. Tamam, bunları nasıl yerine getireceğiz? Nasıl uygulayacağız? Yuhanna'nın vahiy olarak tanık olduğu bir sahne, Mesih'in ölümden dirilişinden sonraki babasına dönmesi. Tamam. Mesih çarpıda öldü, gömüldü, üç gün sonra dirildi, 40 gün boyunca öğrencilere gözüktü, onlara öğretti, sonra göğe alındı. Göğe alındığı zaman bu sahne gerçekleşti. Babanın yani Yaradan'ın huzuruna çıktı, tahta çıktı ve tomarı ele aldı ve mühürleri açmaya başladı. Yani yeni yaratılışı ortaya çıkarmaya başladı. Bu süreç Mesih'in dirilişiyle başlayıp Mesih'in ikinci dirilişiyle sona erecektir. Yani gelecek hafta bu yeni mühürlerin açmasına bakacağız. Bu süreç hangi bir süreç? Bizim şimdi yaşadığımız süreç. Bizim şimdi yaşadığımız çağ. Mesih tahta. Ve çağının vasiyetnamesini açmaktadır. Gerçekleştirmektedir. O zaman yedi mühür, sonra yedi kase, sonra yedi borazan. Sanki MOBS kameralar gibi farklı farklı perspektiflerden aynı olaylara bakacağız. Yani kilisenin varoluşuna bakacağız. İsa Mesih, o celali peygamberin, marangozun oğlunun asıl kimliğini gördük burada. Tanrı'nın kuzusu, tahta oturan, layık olan. Yani ölen de, vasiyetnameyi açan da, uygulayan da Mesih'tir. Sonra imanlıların ayrıcalığını da gördük. Yani o kaselerde bizim dualarımız vardı. Onlar Tanrı'ya sunuluyor. Yani bu semavi sahne ile dünyevi yaşayış arasında bir göbek bağı var. Tamam mı? Ve şimdi kilise olarak tapındığımız zaman, Rab'e geldiğimiz zaman onun aynı o tahtın etrafında toplanıyoruz. Kamplarımızı sunuyoruz. İsterseniz tapınırken gözlerinizi kapatıp o tahte bakabilirsiniz. Yani hayal ediliyorsunuz. Çünkü taptığımız o. Ve kilisenin şimdiki baskı bu. Hem krallar oluyoruz, Tanrı'nın adına hükmetmek için, yetki göstermek için, hem de kahinler oluyoruz. Rab'e öpüler sunmak için. Ve artık vahiy kitabı boyunca Mesih kuzu diye anılacaktır. Çünkü çağını hep anacağız. Neden? Çünkü insanoğlunun yaptığı, yarattığı cennette tek bir şey var. Bizim bıraktığımız tek bir iz var cennette. O da Mesih'in ellerindeki o yaralar. Bizim kaptığımız o yani. Başka bir şey yok bizden. Bizden o var, yaralar. Boğazlanmış kuzu, o parça bizden. Ve artık yani ne zaman kitapta bakarsan kuzuyu göreceğiz. Hatırlayacağız. Bizim günahlarımızdan ötürü bu haldedir. Bizim işlediğimiz suçlarımızdan ötürü o haldedir. Ve şimdi Rab'in sofrasına yaklaşacağız. Çünkü o anı hatırlamak istiyoruz. Kuzu bizim için sunuldu. Boğazlandı ve öldü. Değil mi? Ve ne zaman ki Tanrı'nın tahtına bakarsa hem bir sevinç var. Wow, Rab ne yaptın diye, neler yaptın, harikalar. Aynı zamanda bir suçluluk yok mu? O yaralar bizden. Boğazlanmış hepsi bizden. O zaman şimdi Rab'in sofrasına yaklaşacağız.